Ayrım 11.
Zihinsel özürlüler ise duygularını bedensel dilin yardımıyla da çoğu zaman aleni ve dolaysız bir şekilde ancak sergileyebilmektedirler. Zihinsel özürlüler zor imkanlarına rağmen bu anlamda bir iletişime veya ilişkiye geçme teşebbüsünde bulunmak istediğinde genelde sosyal çevrenin tepkisine yol açmaktadır. Özürlü olmayanlar bu beden dilinin mahiyetini tam olarak kavrayamadıkları için zihinsel özürlülerin bu davranışlarını yadırgamakta veya bunu saldırgan cinsellik olarak algılamaktadırlar. Sevgi, şefkat ve bununla birlikte cinsellik her insan için aynı derecede önemli bir ihtiyaç olduğu halde zihinsel özürlülerin cinselliği ve evliliği konusunda sosyal çevre her nedense gerektiği kadar anlayış göstermemektedir. Zihinsel özürlülerin cinsel talepleri veya davranış biçimleri karşısında sosyal çevre sadece duyarsız kalmamakta, aynı zamanda zihinsel özürlülerin evlenme taleplerini de görmezlikten gelmektedir. Bilgisizlikten veya beslenen korkudan dolayı bazen önyargılara hakimdir, konu tedirginliğe yol açtığı gibi bazen de zihinsel özürlülerin cinsel haklarını yok sayan yasakçı bir anlayış sergilenmektedir. Dolayısıyla zihinsel özürlülerin cinsel sorununun mahiyetinde aslında sosyal çevreden kaynaklanan bir engellilik bulunmaktadır. Toplumun, velilerin ve hatta eğitimcilerin bu konuya karşı takındıkları genelde olumsuz tavır sorunun önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Halbuki burada zihinsel özürlü bir insanın da cinsel bir varlık olduğu unutulmaktadır. Bu tabii özelliği gereği zihinsel özürlülerde cinselliği yaşamak isteyen yaşaması gereken insanlarımızdır. Kadın veya erkek olan karşı cinslerle meşru bir zeminde cinselliklerini yaşayabilmeleri için zihinsel özürlülerin desteklenmesi gerekmektedir. Cinsel ihtiyaçların karşılanması yöntemleri arasında başvurulacak en ideal yol şüphesiz evliliktir. Her ne kadar sosyal çevrenin bazı kesimleri zihinsel özürlülerin evlenmesine kuşku ile bakıyorsa da cinsel sağlık ve mutluluk açısından evliliğin bir alternatifi bulunmamaktadır. Nitekim evlenme imkanı bulan zihinsel özürlülerin evlilikleri hakkında verdikleri bilgiler ve yaşadıkları tecrübeler bunun en doğru yol olduğu görülmektedir. İsviçre'de yaşayan zihinsel özürlü bir vatandaşımızın InSaim dergisine verdiği ifadeler bize bu konuda ışık tutmaktadır. InSaim 1998-23. Bazen iki kez engelli olduğumu düşünüyorum. Yabancı olmanın yanında bir de özürlüyüm. Ebeveynim iş bulmak maksadıyla zamanında İsviçre'ye gelmiş. Ben de özel eğitim aldıktan sonra korumalı bir iş yerinde çalışmaktayım. 20 yaşına geldiğimde ebeveynim bundan böyle kendi hayatımı kendim kurmam gerektiğini söyledi ve bana Türkiye'den uygun bir kız aradılar. Tanıştırıldığım Hatice'nin konuşma problemi vardı. Ben de kendisine kendi durumumu açıkça söyledim. Ben bildiğin gibi tam sağlam değilim. Kafa yapım farklı. Buna rağmen benimle evlenmek ister misin dedim. O da Allah seni böyle yaratmış, beni de böyle yaratmış. Ben seni bu şekilde beğendim dedi. Ve o sene hemen nişanlandık. Bir yıl sonra evlenir evlenmez Hatice'yi İsviçre'ye getirdik. İlk yıllar annem ve babamla kaldık. Bu durum bizim hayatımızı epeyce kolaylaştırdı. Bütün gün çalıştığım için Hatice de yabancı dili henüz bilmediği için annem ona yardımcı oldu. 2 yıl sonra Abdullah dünyaya geldi. Sadece eşim ve ben değil, bütün aile fertleri çok mutlu oldu. Hamilelik döneminde iş arkadaşlarıma hanımımın yakında çocuk doğuracağını söylediğimde çocuğun özürlü olarak dünyaya gelmesi karşısında korkup korkmadığımı söylediler. Ben Yaradan'a ait olan bir şey hakkında fazla kafa yormadığımı söyledim. Bugün her yönüyle sağlam görünen oğlum 6 yaşında ve yakında okula başlayacak. Kardeşi Kübra ise 3 yaşındadır. Okula alınmadan önce oğlum yeterlilik tespit imtihanına girdi. Bunu çok başarılı olarak geçti. Bana çocuğumun her şeyi çabuk kavradığını söylediler. Buna çok memnun oldum. Çünkü oğlumun benim gibi zeka özürlüsü olabilir diye ara sıra içimde endişeler taşıyordum. Ne var ki oğlumuza ne annesi ne de ben özellikle ev ödevlerinde yardımcı olabileceğiz. Buna da çok üzülüyoruz. Ben kafamdan dolayı, eşim de dilden dolayı yetersiziz. Abdullah kreşte kendisine birçok arkadaş edindi. Birisiyle çok samimi. Bir gün bizim evde televizyon seyrederlerken Abdullah'ın arkadaşı birden bana benim neden öyle tuhaf konuştuğumu sordu. Bunun üzerine ben onları yanıma aldım ve benim bu şekilde dünyaya geldiğimi söyledim ve aslında onlar gibi olmayı çok arzuladığımı ama bunun mümkün olamayacağını söyledim. Bu acı itirafım üzerine onlar bana ne olur öyle hüzünlü bakma dediler. Abdullah bir taraftan yüzümü okşadı, arkadaşı da kolunu omzumun üzerine attı. Ağlamak elimde değildi, ancak üzüntüden dolayı değil, duygulandığım için. Birkaç gün sonra Abdullah'ın arkadaşının evine davet edildik ve orada babası ile özürlülük hakkında sohbet ettik. Abdullah'a bir gün kendisine ev ödevlerine yardımcı olamayacağımızı söylediğimde bana aynen şöyle dedi. Ne fark eder ki baba? Bir şey anlamadığımda arkadaşımın babasına sorarım ve bir gün okuma yazmayı çok iyi bilirsem o zaman ben de bunları sana öğretirim. Bu sözler beni çok rahatlattı. Yukarıdaki samimi açıklamalardan da anlaşılacağı gibi zihinsel özürlülerin kurdukları yuvalarda her ne kadar aile içi ilişkiler açısından iletişim ve öğretim gibi bazı psikososyal sorunlar ve engeller ortaya çıkıyor ise de sosyal çevrenin hoşgörü anlayışı çerçevesinde bu gibi ailelerle kuracağı etkin diyaloğun neticesinde bunların çözümü de kolaylaşmaktadır. Zihinsel özürlülerin de mutlu ve başarılı bir şekilde aile sorunlarının üstesinden gelebileceğini gösteren bu ifadelerin daha da geçerli olabilmesi için gerek topluma gerekse sosyal politikadan sorumlu kurum ve kuruluşlara da büyük görevler düşmektedir. Sonuç olarak özel cinsel eğitime yönelik bazı öneriler. Zihinsel özürlülerin cinsel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri yönünde geliştirilmesi gereken aile odaklı eğitim ve sosyal politikaların temel esaslarına ve stratejik plan ve programlarının içeriğine yönelik bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Zihinsel özürlülere dönük aile odaklı cinsel eğitim ve politikaların belirlenebilmesi için bir bilgi bankası oluşturulmalıdır. Bu bilgi bankası kapsamında sadece zihinsel özürlülerin değil, diğer özürlü grupların demografik özelliklerine, bibliyograflarına ve sayısal verilerin analizine de yer verilmelidir. Cinsellik olgusunu ortaya koyan ve bu alanda gerçekçi bir veri tabanı oluşturan saha araştırmaları yapılmalıdır. Özürlülerin evlilik yoluyla cinsel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için evlenmeye aday olanların birbirleriyle tanışabilmelerini kolaylaştıran imkanlar sağlanmalı ve bununla ilgili olarak kurumsal yapılanmalara gidilmelidir. Zihinsel özürlü çocuk ve genç yetiştiren ailelere psikososyal yardımın yanında cinsel anlamda pedagojik destek sağlanmalıdır. Bunun için de özürlü çocuk yetiştiren ailelerin psikososyal özellikleri, profilleri belirlenmeli ve bir sosyal araştırma çerçevesinde aile içi iletişim ve etkileşim sorunları ortaya çıkartılmalıdır. Özürlü ailelere cinsel konuları da içeren profesyonel danışmanlık hizmetleri götürebilecek sosyal hizmet uzmanları yetiştirilmelidir. Zihinsel özürlülerin sosyal ve manevi düzeylerinin yükseltilmesi için sosyal ve pedagojik destek sistemi içinde ferdin değerli olduğunu hissetmesi konusunda motivasyon, umut, sabır, inanç, dayanma gücü ve bunun gibi programlarına yer verilmelidir. Özel eğitim, aile ve sağlık desteğinin zihinsel özürlüler lehine geliştirilmesi için akademik çalışmalar yapılmalı ve buna uygun sosyal politikalar üretilmelidir. Eğitim, aile ve sağlık kurumlarının programlarında zihinsel özürlülerin önemi vurgulanmalı ve cinsellik konusuna da çözüm odaklı projeler ve uygulamalar yer almalıdır. Yaygın ve örgün eğitim programlarında özel cinsel bilinçlenme ile ilgili dersler konulmalıdır. Zihinsel özürlü gençleri evliliğe ve aile hayatına hazırlayacak eğitim programları geliştirilmelidir. Ayrıca yapılan evliliklerin uyumlu bir şekilde devam edebilmesi için aileler psikososyal boyutuyla sürekli olarak desteklenmelidir. Özel cinsel eğitimin kavramı veya tanımı milli kültürümüzde ve sosyal gerçeklere uygun bir şekilde yapılmalı ve teorik pratik birikimin dikkate alınarak çalışmalar bu çerçevede belirlenmelidir. Özel cinsel eğitimin müfredatı ve alt başlıkları da bu çerçevede oluşturulmalı ve ailelerin cinsellik olgusu konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Özel cinsel eğitim programları örgün ve yaygın kurumların yanında sivil toplum kuruluşları tarafından da yürütülebilmelidir. Bu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla ailede özürlü dostu eğitim, sağlık, üretim, tüketim bilgisi ve bilinci verilmelidir. sosyal gelişmeyi insan ve özürlü dostu odaklı gelişim temelinde yapılandırmak maksadıyla erken çocukluk ve ergenlik dönemi gelişiminde olumlu kişilik özelliklerinin inşası yönünde en etkili eğitim aktörü olarak velilerin çocuk eğitimi ve cinsellik konusunda eğitilmelidirler. Özürlülüğün çocuk haklarını ihlaline ve cinsel istismara sebep olduğu dikkate alınarak özürlü çocuk ve gençlerin cinsel istismarı konusunda aile fertleri ve özürlüler koruyucu önleyici eğitim programları kapsamında aydınlatılmalıdır. Harici ve dahili kaynaklı cinsel istismarın ortaya çıkmasına sebep olan psikososyal ve ahlaki risklerin gün ışığına çıkmaması yönünde koruyucu sosyal politikalar uygulanmalı ve sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve mahalle idarelerin işbirliğiyle cinsel istismarı önlemek maksadıyla uygulamalı projeler devletçe desteklenmelidir. Aileden sorumlu Devlet Bakanlığı ve buna bağlı kurumlar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile Araştırma Kurumu başta olmak üzere mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içinde, kentsel ve kırsal alanlarda özürlü aileleri de içine alan sosyal danışma merkezleri kurulmalı veya bu maksatla hizmete açılmış toplum merkezleri de özürlü odaklı sorunlara çözüm getirici bir fonksiyon üstlenmeli. Hizmet veren gençlik merkezleri ve çocuk kulüplerinin işlevleri arasında zihinsel özürlü çocukların cinsel eğitimi ve gençlerin evliliğe hazırlığı yer almalıdır. Hangi sosyal gruba yönelik olursa olsun cinsel ihtiyaçların giderilmesine yönelik yöntemlerden sadece milli kültürümüze ve medeniyetimize uygun olanlar tavsiye edilmelidir. Dolayısıyla toplumsal değerlerimizin de öngördüğü aile modelinin bugünün imkanları ve ihtiyaçları ile uyumlu örneğini oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik sosyal politikalara ağırlık verilmelidir. Evlenmeye aday zihinsel özürlüler kuracakları yuvada başarılı olabilmeleri için mümkün mertebe zihinsel özürlü olmayan kişilerle veya bedensel özürlülerle evlendirilmelidir. Mesleki eğitim alamamış evli zihinsel özürlülere veya eşlerine istihdama uygun mesleki beceri kursları sunulmalıdır. Çalışmak isteyen evli zihinsel özürlüler veya eşleri pozitif ayrımcılık ilkesine uygun olarak ya emek piyasasında özürlü kota sistemi kapsamında istihdam edilmeli ya da korumalı iş yerlerinde çalıştırılmalıdır. Evli zihinsel özürlülerin çocuklarına yönelik eğitim, öğrenme, araç gereç ve materyalleri ücretsiz dağıtılmalıdır. Bu ailelerin çocuklarının ücretsiz anaokullarına kayıtları yapılmalı ve okul çağında ev ödevlerinin ifası gibi alanlarda eğitim desteği sağlanmalıdır. Zihinsel özürlü çocukların müstehcen ve zararlı yayınlardan korunması alanında köklü ve etkin tedbirler alınmalıdır. Medya, sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde milli kültürümüze ve toplumsal değerlere ters düşmeyecek tarzda ailenin önemine vurgu yaparak özel cinsel eğitime destek vermelidir. Kaynaklar: Artan İstemiyan, Engelli Çocuk ve Gençlerin Cinsel Eğitimi, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Yıl 4, Sayı 39, Mayıs 2003. Bach Hens, Sexuell Erziehung als Ende ihr der Grundschulf, bei Gessinger, Behinderung, Berlin 1981. BM Genel Kurulu 1971 tarih ve 2586 sayılı zeka açıdan geri kalmış kişilerin hakları beyannamesi. Hölse, Vittorio Moral und Politik. Grundlagen einer politischen Ethik für das 21. Jahrhundert München 1997. Insheim, NR 3 1998. İSAM, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmalar Merkezi İlmihal 1, İstanbul TY. Seyyar Ali, Davranış Bilimleri Terimleri, Ansiklopedik Sözlük, Beta Yayınları İstanbul 2004. Seyyar Ali, Sosyal Siyaset Açısından Özürlülüğe Karşı Mücadele, Türdav Yayınları İstanbul 2001. Sporkan Paul, Gesting Behinderte, Erotik und Sexualität, Düsseldorf 1974. www.downsyndromnetzwerk.de/bibliothek15.12.04 Wilken Udo Sexual Pädagogik Aufgaben bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit mentalen Beeinträchtigungen. www.hz-hagendorf-ch-2212-2004 Sexualpädagogisches Konzept Sexualität Was wir darunter verstehen. www.ksu.edu.tr/rehberlik-türkiş-cinayet-2html-2012-04 5. Bölüm Bakıma Muhtaçlık. Almanya ve Japonya'da bakım sigortası uygulamaları. Seyyar Ali ve Oğlak Sema. Almanya ve Japonya'da bakım sigortası uygulamaları mukayeseli bir değerlendirme. Profesör Doktor Toker Dereli'ye armağan. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 2005-55-1-2006. Amaya Görme özürlüğe, rehberlik etmen, sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde anlatman, ihtiyacı olanın hacetini tedarik etmesi için bildiğin yere işaret etmen, derman arayan dertliye yardım için koşuşturman, koluna girip güçsüze, bakıma muhtaç kişiye yardım etmen, konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen, bütün bunlar sadaka çeşitlerindendir. Hazreti Muhammed, Sav 28. Ahmet B. Hanbel El Müsnet Çağrı Yayınları İstanbul 1981 Giriş. Bakıma muhtaçlık riski özellikle yaşlanan toplumlarda meydana gelen bir sosyal risk türüdür. Bakıma muhtaçlık riski kişinin özürlülük, yaşlılık, hastalık veya malullük gibi sebeplerden dolayı başkalarının sürekli olarak bedeni desteğine ihtiyaç duyma tehlikesidir. Bu riskin tahakkuku söz konusu olması durumunda bakıma muhtaçlık sorunu da gündeme gelmiş olmaktadır. Tanım olarak bakıma muhtaçlık, kişinin bedensel hareket edebilirliğinin engellenmesi veya kısıtlanması sonucunda gerek beden temizliği, gerek beslenme, gerekse ev idaresinde değişik yoğunlukla bir bakıcının düzenli bakımına ihtiyaç duyma halidir. Dolayısıyla, bakıma muhtaç bir kişi de günlük hayatta her zaman yapılması gereken bazı basit bedeni hareketlerin yerine getirilmesinde, giyinme, yeme içme, beden temizliği, tuvalet ihtiyacını giderme, alışveriş ve bunun gibi başkalarının fiziki bedeni yardımına ve desteğine sürekli olarak ihtiyaç duyan insandır. Yani hayatın idamesi için yapılması zaruri olan temel iş ve görevleri kendi kendine yapma kabiliyetine ve gücüne sahip olmayan herhangi bir insan bakıma muhtaçtır. Seyyar 2002-54-56 Nüfusu gittikçe yaşanmakta olan gelişmiş ülkeler bakıma muhtaçlık riski ve sorununa karşı sosyal güvenlik sistemi içinde bakım güvencesini temin eden modeller oluşturmak mecburiyetindedir. Bakım güvencesi, bakıma muhtaç kişiye başta sosyal bakım hizmetleri olmak üzere gerektiğinde maddi yardımlarda bulunan bir uygulamadır. Bakıma muhtaçlık riskine karşı kapsamlı bir sosyal güvence sisteminin geliştirilmesi için çözüm modeli olarak genelde iki yöntem mevcuttur. Birincisi, bu riskle karşı sosyal sigortalar sistemi içinde bakım sigortasını ihdas etmektir. İkinci model ise genel vergilerden finanse edilen kamusal sosyal yardım vasıtasıyla bakım ihtiyacı ile ilgili olarak kişilere sunulan sosyal güvencelerdir. Seyyar 1999-97-115 Birçok Avrupa ülkesi bakım güvence sistemlerinden herhangi birisini tercih ederken bazıları da karma bir sistem tercih etmektedir. Yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan bakıma muhtaçlık sorunu sadece Avrupa ülkelerini ilgilendirmemektedir. Coğrafya bakımından ayrı bir bölgede olan fakat sosyokültürel ve demografik yönleriyle benzerlikler taşıyan Japonya'da yaşlılığa bağlı bakıma muhtaçlık sorununa karşı yeni arayışlara gitmiş ve bu alanda zengin bir birikime sahip olan Almanya uygulamalarından yararlanarak sosyal güvenlik sistemine bakım sigortasını ihdas etmiştir. Her ülkenin uygulamaya koyduğu bakım güvence sisteminin bütün özelliklerini mukayeseli olarak derinlemesine analiz etmek, bu makalenin kapsamını aşacağından bu çalışmada ülkeler açısından seçici davranılmış ve mukayese edilebilir yönüyle uygun bulduğumuz Alman ve Japon bakım sigortalarının bazı ortak ve ayrışan noktalarına öncelik verilmiştir. Almanya'da bakım sigortası ve özellikleri. Almanya'da bakım sigortası, bakıma muhtaçlık riskinden doğan bedeni, maddi ve manevi zararların telafisine yönelik sosyal sigorta sistemi içinde tesis edilen bir sigorta türüdür. Dünyada ilk defa 1995 yılında Almanya'da yürürlüğe giren bakım sigortası, diğer sosyal sigorta türlerinde olduğu gibi finansmanını işçi ve işverenlerden alınan primlerden sağlamaktadır. Çalışanların bakım sigortası finansmanına katılımları işverenleri oranla eşit tutulmaktadır. Bakım sigortasının prim oranı 05.07.1996'dan beri %1.7'dir. Bakım sigortası kapsamına giren bağımlı işçilerin aile üyeleri de prim ödemeksizin sigorta kapsamına dahil edilmektedir. Aile sigortası kapsamına sigortalı işçinin çalışmayan eşinin yanında 18 yaşını doldurmamış çocuklar da girmektedir. Buna göre aile fertleri hangi sebepten ötürü olursa olsun bakıma muhtaç hale gelmeleri durumunda bakım sigortasının sunduğu bütün hizmetlerden ve yardımlardan yararlanabilmektedir. Jung 1995-132. Alınan bakım sigortasının hizmet sunumundaki temel esasları ve somut tezahürleri kısaca şunlardır. A. Eve dönük aile dostu bakım güvencesinin temini. Bakım hizmetlerinin hedefi kurumsallaşmış bakım sistemi oluşturarak gerek bakım yurtlarında gerekse evde profesyonel bakıcı uzmanların ve bakımı kolaylaştıran teknolojik araç gereç yardımı ile bakım hizmetlerindeki kaliteyi arttırmak ve aile fertlerinden oluşan bakıcıların yükünü hafifletmektir. Evde bakım hizmetleri hem bakım hizmetlerinin maliyetini düşürdüğünden hem de birebir ve şahsi ihtiyaçlara göre düzenlendiğinden ve dolayısıyla bakım kalitesini artırdığından bakım sistemi içinde önemi gittikçe artmaktadır. Bakıma muhtaç insanların mümkün olabildiğince sürekli olarak alışa geldikleri sosyal çevrelerin de bakılmaları için aile fertlerinden oluşan bakıcıların yükünün hafifletilmesi ve şartlarının iyileştirilmesi yönünde her türlü kolaylık getirilmektedir. Bu bağlamda kanun koruyucunun kurumsal bakım hizmetlerinden ziyade öncelikle evde bakıma ağırlık verdiğini görüyoruz. Seyyar 1998-50. B. Bakıcı aile fertlerinin sosyal güvenliği. Başta yaşlılık ve kaza sigortası kolları olmak üzere haftada en az 14 saat bakım hizmetinde bulunan bakıcı aile fertlerinin sosyal güvenlik kapsamına alınmaları ile evde bakımın cazibesi arttırılmak istenmektedir. Dolayısıyla emeklilik güvencesinin ötesinde bakım hizmetleri esnasında evde meydana gelebilecek kazalara karşı bakıcı aile fertleri prim ödemeksizin kaza sigortası kapsamına alınmaktadır. Seyyar 1999-138. Bakıma muhtaçların sosyal güvenliği ve bakım parası uygulaması. Bakım parası ödemeleri açısından evde bakım hizmetleri 3 kısma ayrılabilir. A. Harici destekli evde bakım hizmetlerinde bakım parası. Evde bakımın söz konusu olması halinde bakıma muhtaç insanın yalnız yemesi, içmesi ve temiz kalması için çaba gösterilmesi, sosyal nitelikli bakım hizmetlerinin temel anlayışına ters düşmektedir. Bakıma muhtaç insanın eski dinçliğine ve sağlığına %100 kavuşturulması mümkün görünmese dahi fiziki yönden olabildiğince bağımsız bir hayat sürdürebilmesi için başta fizik egzersizleri olmak üzere değişik aktif programların uygulanması bakım sigortası tarafından teşvik edilmektedir. Aktif bakım hizmetlerini bakıma muhtaç kişinin hareket kabiliyetini artırmak, defi hacette, yeme içmede, sosyal ilişkilerde ve netice itibariyle hayatını tanzim etmede kolaylık sağlamak şeklinde anlamak mümkündür. AOK 1996-8. Aslında profesyonel anlamda aktif bakım hizmetleri ile evde bakım kalitesi temin edilmek istenmektedir. Bu da çoğu zaman aktif bakım hizmetleri sunabilen profesyonel uzmanların sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. Bakıcı aile fertlerinin yükünü hafifletmek, daha sağlıklı ve kaliteli bakım hizmeti verebilmek amacıyla dışarıdan gelen uzman bakıcıların profesyonel bakım hizmetleri aile fertleri için son derece önemlidir. Eve yönelik harici bakım hizmetleri hem temel bakıma hem de ev idaresine yönelik günlük hizmetleri içermektedir. Eve yönelik profesyonel bakım hizmetleri, bakım sigortasına bağlı bölge bakım sandıkları ile hizmet sözleşmesi yapmış özel sektör temsilcileri, serbest hemşireler veya bakım uzmanları, bakım şirketleri, sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Sürekli bir biçimde harici, profesyonel bakım hizmetlerinin sağlanabilmesi için bakım sigortası, bakıma muhtaç insana muhtaçlık derecesine göre her ay 750 Deutsche Mark ile 3750 Deutsche Mark arasında bakım parası adı altında bir sosyal gelir bağlamaktadır. Seyyar 1999-129.